Ayrım 15.
Sayfa 155. Eğer Bulgarlar ve Yunanlılar Birleşik Anadolu'ya asker çıkarırlarsa burayı savunmak olanaksızdı. Üstelik mali durumu düşünmek gerekiyordu. Para iyice tükenmişti. 22 Şubat'ta yapılan bir toplantıda ise sadrazamın durumu şöyle özetlediği bildiriliyordu. Orduda savaşmak için istek kalmamıştı. Başkumandan İzzet Paşa istifa etmek teklifinde bile bulunmuştu. Edirne'nin 18 Şubat'ta Rumi 3 Mart düşmesi bekleniyordu ve kumandan bu tarihten 4 gün önce teslim olmanın gerekliliğine değinmişti. Yani düşman bütün gücüyle Çatalca hattına doğru yürüyecek, bu hattı yararak İstanbul'a girecekti. Mahmut Şevket Paşa ülkenin batmasını önlemek amacıyla barış teklifinde bulunmuştu. Eğer biz İttihatçılar büyük devletlerin karşısına yeni bir barış teklifiyle çıkmazsak derhal istifa edecekti. Talat Mahmut Şevket Paşa'ya çok içerliyordu. Edirne 3 Mart'ta düşmedi. Mahmut Şevket Paşa da istifasını vermedi. Ama Şubat ve Mart ayları boyunca durumda bir ilerleme kaydedilmedi. 26 Şubat'ta Loftur ordudaki hoşnutsuzluktan, muhalif subayların tutuklandığından ve Baba Ali'nin olası bir darbeye karşı önlemler almaya başladığından söz ediyor. Tanin gazetesinin bile Edirne'yi elde tutma umudunu yitirdiğini ve halkı şehrin düşmesi fikrine alıştırmaya çalıştığını yazıyordu. Mahmut Şevket Paşa'nın Edirne konusunda ümitsiz olduğu biliniyordu ama kabinesi bu konuda ikiye bölünmüştü. Bu moral bozucu anlaşmazlığın kamuoyuna sızmasını önlemek amacıyla Cemal 12 Mart'ta yerli ve yabancı basına gizli bir sirküler yolladı. Kabinenin bölünmesiyle ve istifa etmesiyle ilgili söylentilerin basında yayımlanması yasaklanıyor, aksi halde gazetelerin kapatılacağı ve yazarlara işten el çektirileceği bildiriliyordu. Fitzmaurice kabinedeki görüş ayrılığını sadrazamla savaş taraftarı hükümet üyeleri arasındaki anlaşmazlıktan doğduğu kanısındaydı. İki hafta sonra Edirne'nin düşmesi 26 Mart, kabinedeki anlaşmazlığa son veriyor ve cemiyet aleyhtarı unsurların saldırıya geçmeleri için zemin hazırlıyordu. 23 Ocak'tan beri her an bir karşı darbe beklenmekteydi. Şubat sonları böyle bir hareket için en uygun zaman gibi görünüyordu. Tam o sırada polis, hükümete ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı hazırlanan bir komployu ortaya çıkardığını açıkladı. Bu komplonun hazırlayıcısı Prens Sabahattin'in katibi Saffet Lütfü Bey'di. Aralarında Çatalca'daki kuvvetlerin kumandanı ve Sabahattin'in amcası Abuk Ahmet Bey'in de bulunduğu bazı subaylar bu komployla ilgili olmakla suçlanıyordu. Belki de bu komplo İttihatçı kabinenin siyasi düşmanlarını ortadan kaldırmak için bulduğu bir bahaneydi ve sadrazamın bana anlattıkları gösteriyor ki, diye yazıyordu Loftur, şimdilik ciddiye alınacak bir tarafı yok. Olay birçok yönüyle 1910'da ortaya çıkarılan komployu andırıyordu ve aynı biçimde fazla yankı yapmadan unutulup gidecekti. Cemal Sabahattin'i uyarmış, katibini ortaya çıkarmasını ve kendisinin suçsuz olduğunu kanıtlamasını istemişti. Saffet Lütfi ise bir Avusturyalı diplomatın evine sığınmış, onun dokunulmazlığından yararlanmaktaydı. 16 Mart'ta bu dokunulmazlık ihlal edilerek Saffet Lütfi tutuklandı. Ancak Sabahattin'in katibi Bosnalıydı ve Avusturya pasaportu taşıyordu. Bu nedenle ve Avusturyalıların baskısıyla serbest bırakılarak ülkeden ayrılmasına izin verildi. Dipnot: Cemal Paşa aynı yerde İstanbul 24 Mart 1913, Loftur'dan Grey İstanbul 17 ve 19 Mart 1913 tarih ve gizli telgraf 149 ve 154 sayılı yazılar. Ve Fitzmaurice'den Loftur'a Beyoğlu 3 ve 26 Mart 1913 tarihli yazılar, İngiliz Dışişleri Bakanlığı kayıt no 195-245-340. Bu komplo düzmece olabilirdi ama muhalefetin ülke dışında, özellikle Paris ve Kahire gibi birbirinden çok uzak yerlerde faaliyet gösterdiği de bir gerçekti. Her iki şehirde İstanbul'daki hükümet aleyhtarı siyasi faaliyetlerde Abdülhamit'in istibdat döneminden beri önemli rol oynamıştı. 1913'te Paris, Şerif Paşa'nın İslahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası'nın merkeziydi. Kahire ise Kamil Paşa'nın Şeyhülislam Cemalettin'in Haziran sonrasında da Sadık Bey'in sığınağı olmuştu. Bu dönemde de İttihatçılar aleyhine hazırlanan entrikalar konusunda Kahire'nin rolü büyük olmuştur. 4 Şubat'ta Kahire'ye hareket eden Kamil Paşa, İttihat ve Terakki Cemiyeti aleyhine çalışmalarını burada sürdürmekteydi. Kahire bu çalışmalar için oldukça elverişliydi. İstanbul'a yakındı, Kamil'in yakından tanıdığı bir bölgeydi. Hidiv, Baba Ali'ye karşı yakınlık göstermekte ve İttihatçı aleyhtarlarını desteklemekteydi. Belki de hepsinden önemlisi, İngiltere'nin işgalindeki Mısır'da İngilizlerin sadık dostu Kamil hala onların desteğini ummaktaydı. Kamil'in 1910'da Kahire'yi ziyareti konusunda İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevlisi Storrs şöyle yazmaktaydı: Osmanlı İmparatorluğu'na 4 kere sadrazamlık yapmış, İngiltere ile Türkiye arasındaki geleneksel dostluğun denenmiş ve inanmış savunucusu, yaşlı Kıbrıslı Mısır hükümetinden ilgi görmemesine karşılık gelir gelmez Lord Kitchener tarafından indiği Semiramis Oteli'nde ziyaret edildi. Aynı Storrs, 1913'te yeniden sadrazamlığa getirilmesi her an söz konusu olan Kamil Paşa'nın karşılanışındaki değişikliği şaşkınlıkla izlemişti. Hükümdarlar için yapılmış kabul salonu açılmış, yere kırmızı halı döşenmişti. Vali Prens Haydar, Osmanlı Yüksek Komiseri, herkes onu beklemekteydi. Storrs'un bu sözleri İngiliz ya da Mısır hükümetinin Kamil Paşa'yı yeniden başa geçirme niyetinde olduğu anlamına gelmekten çok, bazı çevrelerin İstanbul'daki yeni hükümetin ömrünün hayli kısa olacağı inancını yansıtmaktadır. Birçoğu bu oluşumu hızlandırmak için elinden geleni yapmaya hazırdı. Mart başlarında İstanbul'daki durum iyice ümitsizleştiğinde Kamil Kitchener'a iktidardaki Türk hükümetinin fazla dayanamayacağı kanısında olduğunu, gelen bilgilere göre kısa bir süre içinde bir yeni ihtilalin beklendiğini söylüyordu. Dipnot: Vicont Kitchener'dan Grey'e, Kahire, 5 Mart 1913 tarih ve gizli telgraf 21 sayılı yazı. Kamil Kitchener'a Yunan maslahat güzarının kendisiyle görüşmeye geldiğini ve başvekil adına söylediklerini açıklamıştı. Müttefik Balkan devletlerinin İstanbul'daki yeni hükümetiyle barış görüşmelerine başlamasının düşünülemeyeceğini, zira bu hükümetin ne sultanın ne de milletin temsilcisi olduğunu söylemiş. Sonra da Kamil Paşa'nın Türkiye'ye dönüp müttefiklerle yeniden görüşmelere başlayacak bir hükümet kurmayı düşünüp düşünmediğini öğrenmeye çalışmış. Paşa bunu ancak üçlü ittifak devletleri ve özellikle İngiltere tarafından desteklenirse yapılabileceği cevabını vermiş. Durumun size, Grey'e açılacağında sözlerine eklemiş. Ekselansları bana bu bilgileri verdikten sonra Türkiye'deki iktidar üzerinde bir baskı yapılıp yapılamayacağı konusunda düşünmenizi istediğini belirtti. Türkiye'nin batmasının ancak bu yolla önlenebileceğini ve bu görevi memnuniyetle üzerine alacağını da söyledi. Bu arada gerekli yabancı baskının yapılması işini İngiltere'nin ve üçlü ittifak devletlerinin üzerlerine alması gerektiğini, kendisinin böyle bir şeyi başlatamayacağını da belirtti. Ancak üçlü ittifak böyle bir siyaseti benimsediği takdirde kendisinin bunu memnuniyetle uygulayacağını da sözlerine ekledi. Türkiye'de devlet idaresinin yabancılar tarafından denetlenmesi Kamil Paşa'nın siyasal fikirlerinin temel unsurlarından biridir. İnal ve H.K. Bayur tarafından yazılan biyografilerinde bu noktaya değinilmemesi, Kamil Paşa'nın yazılarında ve konuşmalarında bu düşüncesini açıklamamış olmasındandır. Belki de hayatını kaleme alanlar eski biyografi yazma geleneğine uygun olarak, kahramanlarının kişiliğini lekeleyecek ayrıntıları kitaplarına almamayı uygun bulmuşlardır. Oysa Kamil 1908-1909 yıllarında Ali Haydar Mitha'da, 1913'te de Fitzmaurice'e bu düşüncesinden söz etmiştir. Kitchener'ın yazısına İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın ne tepki gösterdiği bilinmemektedir. Ancak bu dönemdeki öteki yazışmalardan İngiltere'nin herhangi bir müdahalede faal rol almak istemediği anlaşılıyor. 1913'te İngiltere Almanya ile olumlu bir ilişki kurmak üzereydi ve Türkiye yüzünden Almanları kuşkulandırıp bu ilişkiyi bozmak işine gelmezdi. Türkiye'de İngiliz dostu bir hükümet kurulmasını isterdi ama böyle bir hükümeti başa getirmek için uğraşmaya yanaşmıyordu. Kitchener daha sonra Loftra başvurarak Kamil adına İstanbul'a dönüp dönmemesi konusunda tavsiyelerinizi bekliyor. Dönmesinin kendi korktuğu gibi şimdiki hükümet aleyhine bir ihtilale yol açıp açmayacağı hakkında fikrinizi soruyor diye yazıyordu. Loftra bu yazıya diplomatik ve kendini bağlamayacak bir cevap verdi. Daha önceleri Kamil'in Loftra'dan şikayet edip onu tembel, gevşek, rahat düşkün olmakla suçlamasının ve "ah nerede White, nerede Curry" diye iç geçirmesinin nedeni anlaşılıyordu. Loftra'nın cevabı şöyleydi: "Ülkenin iç sorunlarıyla bu denli yakından ilgili bir konuda öğüt vermek bana düşmez. Ancak yeni kabinenin bir sonuca bağlama niyetinde olduğu barış görüşmeleri tamamlanana kadar genel durumundaki kararsızlığın devam edeceği benzediğini söyleyebilirim." Oysa Loftra'nın cevabının müsveddesinde bir ikinci bölüm vardı ki Kamil için hayli aydınlatıcı olabilirdi. Bu bölümde Loftra genel durumdaki kararsızlık, barış görüşmeleri bir sonuca bağlanana kadar sürecek, öte yandan barış yapmak sorumluluğunu üzerine alanların bunun vebalini de yüklenmeleri gerekecek. Bu durumda sağduyu en doğru yolun olayları kendi akışına bırakmak olacağını gösteriyor demekteydi. Bu müsveddenin gönderilmeme nedeni üzerine söylenecekler bir tahminden öteye geçemez. Loftr belki iddiatçıların barışı bir sonuca bağlamalarını, sonra da düşmelerini beklemenin tehlikeli olacağını düşünmüştü. Barıştan sonra bile düşmemeleri olasılığı vardı. İddiatçıları da Ocak ayı boyunca düşündüren ve harekete geçmeye zorlayan aynı olasılık yüzünden, Loftr'ın kendi sağduyusuna aykırı olmasına karşın Kamil'in dönüşünü engellemek istememesi mümkündür. Kamil'in İstanbul'a dönmesi sorunu artık herkesin bildiği bir sır haline gelmişti ve sonunda otoriteler dönmesini yasakladıklarını açıklamak zorunda kaldılar. İlgili makamlar Reuters muhabirine Hidiv'in ve Kitchener'ın Kamil'in yeniden sadrazamlığa getirilmesi için uğraştıklarını belirten telgrafların ele geçirilmesi sonunda harekete geçmek zorunda kaldıklarını söylemişlerdi. Kamil Mayıs başında birkaç gün için Kıbrıs'a uğradı. Oradan İngiltere Kraliçesi'nin davetlisi olarak Londra'ya gidecekti. Oysa 28 Mayıs'ta İstanbul'a geldi ve evinde gözaltına alınarak başkalarıyla görüşmesi yasaklandı. Cemal söz geçirebilmiş olsaydı Kamil sessiz sedasız sınır dışı edilecekti. Cemal, Kamil'in İstanbul'a gelmesinin İttihat ve Terakki Cemiyeti aleyhine bir darbe hazırlığının işareti olduğunu biliyordu. Cemal'in bu davranışını anayasayı ve kişi özgürlüklerini kısıtlamanın aşırı bir örneği olarak niteleyen Loftr, Kamil adına görüşmeler yapmayı üstüne aldı. Böylelikle İngiliz Büyükelçiliği'nin Kamil'le ilişkiye geçmesine izin veriliyor ve Kamil de İzmir'e hareket etmeden önce 3 gün İstanbul'da kalıyordu. Cemal'in zamanında müdahalesi darbenin gerçekleşmesini engellemiş ve tertipçileri daha hızlı davranmaya zorlamıştı. 11 Haziran'da Mahmut Şevket Paşa Babali'ye giderken yolda öldürülüyordu. Cemal duruma hemen el koyarak kanun ve nizamın bozulmasını önledi. Tutuklanan muhalifler Sinop'a sürüldü. İstanbul'da gece 10.30'dan sonra sokağa çıkma yasağı konuldu ve komployla ilgisi olanları sorguya çekmek üzere harp divanı kuruldu. 12 kişi idama mahkum edildi. Verilen ceza 24 Haziran'da uygulandı. Bunların arasında Tahir Hayrettin'in kardeşi ve padişahın akrabası damat Salih Paşa da bulunuyordu. Paris'teki Şerif Paşa Prens Sabahattin Kamil Paşa kabinesinin dahiliye nazırı Reşit Bey, Gümülcine mebusu İsmail Hakkı gibi bazı muhalifler hakkında da gıyaben idam kararı alınmıştı. Bu suikast girişimi İttihat ve Terakki'nin muhalefete karşı baskıyı daha da arttırması için bir bahane olmuştu. 12 Şubat 1914 gibi geç bir tarihte Harp Divanı o sıra Kahire'de olan Sadık Bey'i de idama mahkum ediyordu. Oysa kurmuş olduğu Hürriyet ve İtilaf Fırkası ne kapatılmış ne de dağıtılmıştı. Cemiyetin amacı çok partili sistem ve temsili hükümet masalına gerçek süsü vermekti. Paris'te suikastten bir gün önce Kamil'in oğlu Sait Paşa ile Cavit, vatanın kurtarılması için babasının başkanlığında iddiatçı bir kabine kurulması konusunda görüşüyorlardı. Sait Paşa, Kamil'in şimdiye kadar kurduğu kabinelerin etkisiz kalmasını, babasının imparatorluk içindeki biricik gerçek güce, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne güvenmemiş olmasına bağlıyordu. Ama yeniden sadrazamlığa getirilirse barış görüşmelerini tamamlamak üzere hemen Avrupa'ya gelmesi ve yerine Mahmut Şevket Paşa'yı vekil bırakması sağlanabilirdi. Böylelikle ülkede bir yere kadar da olsa birlik ve bütünlük gerçekleşebilir ve kamuoyu muhalefeti susturulabilirdi. Bu teklif zamanında yapılmış olsa ve samimi olduğuna inanılabilse cemiyet kuşkusuz ki kabul ederdi. Kamil'i istifa etmeye zorladıkları gün Ömer Naci'nin üzülerek, "Kamil Paşa bize karşı çıkmak yerine birlikte çalışmayı kabul etseydiniz, sonuna kadar sadrazam kalırdınız. Neyi böyle yaptınız?" dediği bilinmektedir. Dipnot Türk geldi. Aynı eser 79. Kamil'in cevabı "Savolun, defolun" olmuştu. İttihat ve Terakki Cemiyeti 1908'den beri hareketlerine yasal ve saygıdeğer bir nitelik kazandıracak bir sadrazam, bir Kamil Paşa arayıp durmuştu. Mahmut Şevket Paşa'dan boşalan yere Mısırlı Mehmet Ali'nin torunu Mehmet Said Halim Paşa getirildi ve çoğunluğu iddiatçılardan oluşan bir kabine kuruldu. Bu kabinede sadrazamın kendisinden başka Talat Bey, Halil Bey ve Hayri Bey gibi cemiyetin ileri gelenleri görev aldılar. Zamanında öbür nazırlar da yerlerini iddiatçılara bıraktılar. Bu sıralarda Balkanlardaki askeri durum Türkiye'nin lehine dönmeye başlamıştı. Bunun nedeni Balkanlı müttefiklerin savaş ganimetlerini bölüşme konusunda neredeyse birbirleriyle dövüşmeye başlayacak kadar anlaşmazlığa düşmeleriydi. İttihatçılar 30 Mayıs'ta Londra Anlaşması'nı imzalamalarına karşın bu durumdan yararlanmak için sabırla uygun bir zaman kolluyorlardı. Yakın bir gelecekte yeniden savaşın başlamasını bekleyen Tanin gazetesi 18 Haziran'da Baba Ali'ye orduyu seferberlik halinde tutmak çok pahalıya da mal olsa hazırlıksız bulunmamasını salık veriyordu. Bir hafta sonra Babanzade İsmail Hakkı şöyle yazıyordu. Balkanlardaki durum Türkiye'nin tam bir hareket özgürlüğüne sahip olması gerektiğini gösteriyor. Müttefikler arasında bir savaş çıkmasa da bugünkü halde askeri üstünlük bizde. Bu savaş açmamız anlamına gelmez ama savaş açmaya hakkımız olduğunu gösterir. Dipnot, Bulgaristan siyaseti Tanin, 26 Haziran 1913. 30 Haziran'da müttefikler arasında savaş patladı ve Türkiye barış görüşmeleri sırasında istediği toprakları geri almak üzere hemen hazırlıklara başladı. Ancak Babali diplomatik bir tepkiyle karşılaşmaktan çekiniyordu. 7 Temmuz'da Said Halim Paşa İngiliz maslahat güzarına Türkiye'nin Bulgaristan'a saldırmak niyetinde olmadığını açıkladı. Bulgaristan'dan istenen yeni sınırlara uygun olarak Türk topraklarını boşaltmasıydı. Ve askeri hazırlıklar Bulgaristan'a gerekirse zora başvurulacağını göstermek için yapılmaktaydı. Türkiye'nin saldırgan amaçları olduğu konusunda gazetelerde çıkan haberler asılsızdı. İttihatçılar Edirne'nin yeniden geri alınması için saldırıya geçilmesinden yanaydılar. Ama kabine bu konuda kararsızdı, sonuçtan endişeliydi. Her şeyden önce büyük devletlerin tepkisinden çekiniyorlardı. Ayrıca mali durum eski ciddiyetini korumaktaydı. Harbiye Nazırı İzzet Paşa iki konuda güvence istiyordu. Saldırı rejim için tehlikeli siyasal çatışmalar yol açar mıydı? Ve hazinede bu projenin uygulanması için yeterli para var mıydı? Bütün güvencelere karşın kabine ikna edilememişti. Kendilerine Kamil'in devrilmesinin biricik nedeninin Edirne olduğu, bu şehri yeniden ele geçirmek için harekete geçmezlerse, ülkeyi idare etme hakkını manen kaybedecekleri anlatılmaya çalışılmıştı. Sonunda bir görüş birliğine varılamadı. Talat ile Said Halim Paşa Edirne'ye saldırılmasına karar verdiler. Yetkili Bulgar temsilcisi Naçkiyeviç, barış görüşmelerine başlamak üzere 10 Temmuz'da İstanbul'a geldi. Ancak görüşmeler daha başlangıçta Sofya'daki hükümette bir değişiklik yapıldığı gibi sudan bir gerekçeyle erteleniyordu. 13 Temmuz tarihli iradeyle padişah başkumandana Türk topraklarını yeniden işgal emri veriyordu. İradede en azda Midye arasındaki düz çizgiden söz edilmemişti. Basın Edirne'nin geri alınması lehinde yayıma girişmişti. Avrupa'nın özellikle İngiltere'nin buna tepkisinden çekinen sadrazam ise Bulgarlara karşı kazandıkları zaferlerle başı dönen Yunanlıların çok az sayıda asker tarafından savunulan Edirne'yi ele geçirmeye kalkışmaları korkusuyla harekete geçtiklerini söylemekteydi. Ama ordu bu derece tedbirli davranmayı gerekli görmüyordu. Enver 17 Temmuz'da Çerkezköy'de kimsenin Türk ordularını Enoz Midye hattında durdurmaya hakkı olmadığını ve durduramayacağını, Türk hükümeti büyük devletlere boyun eğse bile kendisinin askerlerine Edirne ve ötesine saldırma emri vereceğini söylüyordu. Birlikler ilerlemeye devam ettiler ve 1908 devriminin 5. yıl dönümünde Edirne yeniden ele geçirildi. Türkiye'nin dertleri burada bitmiyordu. Daha büyük devletlerin onayı alınmamıştı. Kabine bir kez daha ikiye bölünmüş, Edirne'nin elde tutulması, böylelikle Londra Anlaşması'nın ihlal edilip büyük devletlere meydan okunması konusunu tartışıyordu. Talat, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin sözcüsü olarak Edirne'nin geri verilmeyeceğini kesinlikle belirtti. Ne de olsa doğduğu yerdi, basına yaptığı açıklamada şunları söylüyordu. Edirne'nin boşaltılmasını isteyen partizanlar olabilir, ancak bu görüşü benimseyenlerin kabinede kalmaları düşünülemez. Vekiller heyeti Edirne'nin geri verilmemesi konusunda fikir birliğine varmış bulunuyor. Bu nedenle bütün hükümet üyeleri adına sizlere bunun aksini iddia eden söylentileri yalanlama yetkisi tanıyorum. Gümrük vergilerine zam yapılsın diye Osmanlı vatanperverliği satılık edilemez. Edirne'nin bedeli bu şehri savunmak için kendini feda etmeye hazır olan sadık ve cesur ordumuzun kanıdır. Büyük devletler 7 Ağustos'ta Baba Ali'ye Londra Anlaşması'nın ilkelerine kesin olarak saygı gösterilmesini isteyen bir nota gönderdiler. Baba Ali bu notaya verdiği 11 Ağustos tarihli yanıtta nazik bir dille bu isteği kesin olarak reddediyordu. Tarih Türklerden yanaydı. Geçmişte ve gelecekte birlik olmayı bir türlü başaramayan büyük devletler bu kez de birleşip harekete geçemediler. Kısa bir kararsızlık döneminden sonra Ağustos sonunda Bulgaristan Türkiye ile aracısız olarak görüşmelere başlamayı kabul etti. Bulgar heyeti 3 Eylül'de İstanbul'a geldi. Uzun görüşmeler sonunda 29 Eylül'de barış anlaşması imzalandı. Baba Ali sonunda öteki önemli sorunların da bir sonuca bağlanması için ısrar edebilecek gücü kazanmıştı. Gene de Sırbistan'la yapılan anlaşma 15 Mart 1914'e kadar imzalanamadı. Türk-Yunan çatışması ülkenin siyaset yaşamında önemli bir rol oynamaya devam etti. 5 yıldan beri Arnavutluk, Yemen, Libya ve Balkan cephelerinde sürmekte olan savaşlar yaşamın her safhasını geniş çapta etkilemişti. Bu bölgelerin imparatorluktan ayrılması ciddi sonuçlar doğurduysa da hepsinin zararlı olduğu söylenemez. İmparatorluk çok daha bağdaşık bir nitelik kazanmış, dolayısıyla Türkler Osmanlıcılık ve Ademi merkeziyetçilik siyasetlerini yeni baştan gözden geçirmeye zorlanmışlardı. Çoğunluğu Müslüman olmayan vatandaşlardan meydana gelen Balkanlar, imparatorluk içinde kaldığı sürece Osmanlı ideolojisine İslamcılık unsurunun fazla ağır basmaması gerekiyordu. Böylesine değişik unsurlardan meydana gelen bir imparatorluğu bir arada tutmanın tek yolu, eğitimi, orduyu ve ekonomiyi merkezi bir sisteme bağlamaktı. Türk olmayan başlıca unsurun Arapların imparatorluk içinde kalması için gerek ideolojinin gerekse idari mekanizmanın değiştirilmesi zorunluydu. Bu nedenle Arap sorunu ön plana geçti. Dipnot: İmparatorluk içinde Ermeniler, Rumlar, Kürtler ve Çerkesler gibi aslında Türk olmayan başka topluluklar da vardı. Ancak bu topluluklar Araplar gibi ayrı değil, Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde azınlıklar halinde yaşamaktaydılar. Ermeni ve Rumların rolü aşağıda eline alınacaktır. Araplar konusunda bakınız Y.H. Bayur, Tarih, Cilt 2-3, 1951, sayfa 218-231. Zayne ne Zayne, Arab-Turkish Relations and the Emergence of Arab Nationalism, Beyrut 1958. Temmuz 1912'de İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidardan düştüğünde Arap eyaletleri, Muhtar ve Kamil Paşa kabinelerinin değişik bir siyaset benimsemelerini beklemişlerdi. Her iki sadrazam da Arap eyaletlerini yakından tanırlar ve onların isteklerini anlayışla karşılarlardı. Kamil Paşa 1864'ten beri yürürlükte olan Lübnan Teşkilat Kanunu'nda değişiklik önerilerini kapsayan bir protokol yayınlamıştı. Babali baskınından kısa bir süre sonra da İstanbul'da kurulan özel bir komite Arap eyaletlerinin idarelerini Ademi merkeziyet ilkelerine uygun olarak değiştirmekle görevlendirilmişti. Beyrut'taki İngiliz konsolosu halk bu komitenin kuruluşunu kuşkuyla karşılamaktaydı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin zaman kazanmaya çalıştığı biliniyordu. Arap dünyası Kamil Paşa'ya karşı çok daha fazla sevgi besliyordu demekteydi. İttihatçılar bazı imtiyazlar tanımaya razı olmakla birlikte Arap eyaletlerine tam özellik tanımak niyetinde değildiler. Bu tutumları 9 ve 26 Mart 1913'te meclisten geçen geçici iki yasayla iyice belli oldu. 9 Mart'ta çıkarılan yasa eyalet maliyelerini imparatorluk maliyesinden ayırmakta ve gelecekte eyalet vergilerinin kurulacak olan özel bir mekanizma yoluyla toplanacağını bildirmekteydi. Yerel hizmetler yerel gelirden meydana getirilecek özel bir eyalet hesabından karşılanacak ve her eyaletin bütçesi kendi genel meclisi tarafından hazırlanacaktı.